Ayrım 5.
Sayfa 48. Zaten Palma'da Plaza de Toros yoktu. Duvarlarda bazen iki kaja ya da Kordova'da yapılacak bir koridanın afişleri görülürdü. Ama oraya sadece zenginler giderdi. Boğalara ise yalnız Don Felix Moreno'nun otlaklarında rastlanırdı. Yılın en önemli günü Palma'nın koruyucusu Beytül Dağ Bakiresi'nin yortusu olan Patrona günüydü. 8 Eylül'e rastlardı. Bu buranın büyük bayramıdır. Sabah herkes ayine gider, akşam geçit yapılırdı. Bakirenin heykeli omuzlarda kiliseden çıkarılırdı. Yabani çiçekler, sardunyalar, papatyalar ve hatta zambaklarla süslenmiş olurdu. Papazımız Don Juan, kortejin önünde yürür, onun etrafını alan korodaki küçük çocuklar küllükleri sallaya sallaya giderlerdi. Dindarlar meşaleler taşırlar ve patronanın onuruna ilahi söylerlerdi. Kortej Palma'yı baştan başa geçer, kaldırımlarda, pencerelerde ve balkonlarda toplanan halk onu seyrederdi. Kentin ortasında, zenginlerin yaşadığı mahallelerde, bakirenin heykelinin geçişini kutlamak için balkonları işlemeli, yatak çarşaflarıyla süslemek adetti. Ustalıkla işlenmiş çiçekler ve ince nakışlar çok görkemliydi. Bunlar yalnız o gün, bir de aileden birinin gerdeğe girdiği gece kullanılırdı. Kalyanka'da kimse böyle lüks eşyaya sahip değildi elbet. Bizimkinden başka bütün balkonlar ve pencereler tam takırdı. Her yıl annem o Toledo kumaşına benzeyen kendi işlemesi masa örtüsünü sarkıtırdı. Penceremizin böyle güzel bir örtüyle süslü olduğunu görmek ona kuvanç verirdi. Ama patrona yortusu yılda bir kez gelirdi. Geri kalan günler bizler için çalışmak demekti. Bazen babam uzakta, tarlada çalıştığı geceler evde paramız olmazdı. O zaman annemin ağladığını ve patronaya yakardığını duyardım. Ama sızlanmazdık. Kimi kime şikayet edebilirdik. 8 yaşında gülmeyi unuttum. Yüzüm Endülüs toprağı kadar sertti. Bu yüzden Manuel'in doğumuna kızmıştım. Doğacağını biliyordum ama benim için o zahmetli bir davetsiz konuktan başka bir şey değildi. Öğleye doğru babam beni Ebe Dona Goza'yı çağırmaya gönderdi. Manuel de bizler gibi annemizle babamızın yatağında doğdu. Annemin çığlıklarını ve iniltilerini duymamak için ne yapacağımı bilemiyordum. Bebek annemin karnından çıkar çıkmaz babam hole fırlamış, Angelita koş bir oğlan diye bağırmıştı. Yanıt bile vermedim. Var gücümle portakal ağacının gövdesine sarılmış hüngür hüngür ağlıyordum. Babam aşağıya indi ve kolumdan yakaladığı gibi yukarıya sürükledi. Oğlan olduğuna pek memnundu. Manuel'i görebileyim diye beni zorla yatağa doğru itiyordu. Ama ben gözyaşlarımın arasından sadece annemi gördüm. O da ağlıyordu. Otro mas en el mundo o dar a comer. Beslenecek bir boğaz daha geldi bu dünyaya diye mırıldanıyordu. Senora Nino Vales'in anlatısı. O geceyi anımsarım. İşine geç gelmişti. Nasıl ağzı kulaklarında kahvehaneye girdi, hala gözlerimin önünde. Sevinçli olduğunu hemen fark ettim. Ağır başlı adamdı. Gülümsediği pek görülmezdi. Tezgahın arkasına geçti, aguardiente şişesini kaptı ve bir kadeh bana, bir kadeh de kocama doldurdu. Bir oğlum oldu dedi. Zaten 4 çocuğu vardı ve inanın o devirde Palma'da beslenecek birinin daha aileye eklenmesi kutlanacak şey değildi. Halbuki o öylesine mutluydu ki gören Kalyanka'da bir mucize oldu sanırdı. Namuslu, babacan bir adamdı. Ailesi de öyle. Hiçbir şeyden yakınmazdı. Sütüm kesildiğinde kızıma karısı süt annelik etti. Onu tarlaya çalışmaya gitmeden önce bir kadeh içki içmek için dükkanımıza girdiği gün tanıdık. O devirde ırgatlar güneşimadan yani saat 4 sularında yola çıkarlardı. İçlerinden bazıları işlerinin başına varmak için 20 kilometre yol yürürlerdi. Kahvehanemiz Pueblo'nun göbeğindeydi ve bir sabahçı kahvesiydi. İşe gitmek üzere yola çıkan ya da akşam dönen işçilere birer kadeh içki verirdik. O da ötekilere benzerdi. Pamuklu kumaştan eski gömleği, keten pantolonu, ayağında ipten örülme, pençeleri aşınmış bir çift beyaz ayakkabıyla hala gözlerimin önündedir. Tek başına oturur, kadehi biter bitmez kalkar, tek başına yola koyulurdu. Oğlu ona çok benzer ama babanın pek yaşlı ve yıpranmış bir hali vardı. Yüzü kırışıklıklar içindeydi ve sırtı kamburlaşmıştı. Endülüs'ün tüm yoksulluğu sırtına yüklenmişti sanki. Bütün Endülüslüler gibi Cordobes'in babasının da bir takma adı vardı. Ona El Renko, Topal derlerdi. Bu takma ad baba mirasıydı. Zavallı bir adamdı babası. Jandarmalar onu öylesine dövmüşlerdi ki topal kalmıştı. Suçu da 1900 yıllarında bir gün greve katılmış olmaktan ibaretti. El Cordobez olmadan önce Manuel de bir süre aynı takma adı taşıdı. Çünkü Endülüs'te oğullar babalarının lakabını alırlar. Öyle bir lakap ki jandarma Jopu'yla Benides ailesinin kemiklerini sonsuza dek damgalamak istemişti sanki. Daha sonraları El Cordobez'in babası kırda, tarlada, iş bulamadığı zamanlarda bizim kahvehanede garson olarak çalışmaya başladı. Günde 2 peseta ve yemek veriyorduk. Buna biraz da bahşiş ekleniyordu. Fazla değil, zira bizim müşteriler de işçiydiler. Sabah 10'da gelir, gece yarısına dek kalırdı. Çalışkan adamdı Topal. En iyi arkadaşı, karşımızdaki kahvehanenin garsonu Çarnekaydı ve ona mesleğimizin püf noktalarını o öğretmişti. O devirde Palma'da ancak birkaç kahvehane vardı. Bizim en önemli yemeğimiz ellerimle bizzat hazırladığım domuz kızartmasıydı. Bir kadeh şarabı 10 centimodan satardık. Büyük malikane sahiplerinden başka herkes bize uğrardı. Zenginler, Circulo de Amista'da giderlerdi. Onları dükkanımızın önünden atla ya da özel arabayla geçtiklerinde görebilirdik ancak. Palma'nın öteki sakinleri, zanaatçısı ve esnafı da bize gelirlerdi. Müşterilerimizden çoğu içkilerini tezgahın önünde içerlerdi. Bazıları da oturup domino ya da tute denen kağıt oyununu oynarlardı. Ama genelde bize uğrayanlar El Cordobez'in babası gibi işçilerdi. Zaten savaştan sonra bu yüzden kahvehanemizi elimizden aldılar. Çünkü işçiler sosyalistti ve burası onların toplanma yeri haline geliyordu. Anarşistler de gelirlerdi ama Palma'da çok sayıda anarşist yoktu. 2 cumhuriyetçi gazeteye, Socialisto ve La Tierra'ya aboneydik. İşçiler her akşam gelip okurlardı. Genellikle kocam yüksek sesle okur, onlar dinlerlerdi. Çünkü işçilerin çoğunun okuma yazması yoktu. Bütün bunlar 1931'de monarşinin devrilip cumhuriyetin kurulmasıyla başlamıştı. Seçim gecesindeki kadar çok içki dağıttığımızı anımsama. Cumhuriyetin ilanı bizde büyük umutlar uyandırmıştı. O gece sokaklarda herkes birbirini kutlayıp öpüşmüştü. Herhalde her şeyin değişeceğini, yoksulluğun, açlığın sona ereceğini ve kendilerini Arap köle gibi kullanan zengin mülk sahiplerinin gücünün kırılacağını sanmışlardı. Daha ne olduğunu anlamadan çabucak düş kırıklığına uğradılar. Anımsarım. O gece belediye başkanı Cordoba valisine bir telgraf çekerek papazı ne yapacağız diye sormuştu. Bir çılgınlık gecesiydi. Ulusun cumhuriyetten beklediği şey tarım reformuydu. Burada Endülüs'te iyi toprakların tümü birkaç ailenin mülküdür. Dendiğine göre Cordoba eyaletinin yarısı nüfusun %5'inin malıymış. Bu ne yazık ki hala devam eden bir durumdur. Palma'da 3 büyük aile vardı. Martinezler, Gamero, Sivikolar ve Morenolar. Her şey onlarındı. Hepsi birer toprak ağasıydı. İşçiler, esnaf takımı, zanaatçılar, papaz, jandarmalar, banka, kısaca herkes onlara çalışırdı. Hiç kimse onlara karşı bir şey yapamazdı. İçlerinde en kötüsü Don Felix'ti. Kahvehanemize gelenler onun adını şeytandan bile fazla lanetlerlerdi. Ufak tefek bir adamdı. Kahyasının Los Trabajadores meydanından sağladığı işçilerine karşı sert ve kaba davranırdı. Ona Bismarck diye ad takmışlardı. Bu Alman bizim gözümüzde kabalığın simgesi olduğu için herhalde. Palma'da ilk otomobil olan Don Felix oldu. 1917'de beyaz bir Hispano Suiza satın almıştı. Palmalılar bu otoya beyaz eşek adını takmışlardı. Ama Don Felix arabasını sık kullanmazdı. Atla ya da 2 beyaz atla çekilen arabasıyla gezmeyi yeğlerdi. Kimse kaç hektara sahip olduğunu bilmezdi. Kuşkusuz binlerce dönüm toprağı vardı. Penaflor'dan başlayarak Guadalquivir boyunca 30 kilometre uzunluğunda ve genişliği sıra dağlara dek uzanan toprakların tamamı onundu. Kahvehanemize gelen herkes gibi El Cordobez'in babası da ona çalışırdı. Hem de ne için? Günde 6-7 peseta gibi azıcık bir ücret almak uğruna ailece birkaç ay sürünmek için. İşçinin biri cüret edip de sızlanmaya ya da ücretinin artırılmasını istemeye kalkarsa öldü demekti. Kışkırtıcı damgasını yerdi hemen. Kimse bir daha ona iş vermezdi. Los Trabajadores meydanında kahyalar onun önünden hiç durmadan geçer, öyle bir kişi artık yaşamıyormuş gibi davranırlardı. Savunmak için işçiler birbirlerini desteklemeye çalışırlardı. İş uzasın da kahyalar meydanda kalan işçileri de işe almak zorunda kalsınlar diye elden geldiğince yavaş çalışırlardı. Ama belliydi. Cumhuriyet işçileri hoşnut etmezse ayaklanma olacaktı. Cumhuriyetin kuruluşundan 4 ay sonra Temmuz 1931'de bu tehdit gerçekleşti. Bir gece evsiz kalan işçiler Plaza de Toros'un Tamamını ateşe verdiler. Amaçları yıkıntısıyla kendilerine ev yapmaktı. Uzun zamandan beri bu meydanda korida yapılmamıştı. Burası daha çok 1917'de meydana gelen bir olaydan ötürü ünlüydü. Devrinin en büyük atlı boğa güreşçisi Antonio Canero orada ağır yaralanmıştı. Meydan Cordova'nın zengin toprak sahiplerinden Julia Munoz'un mülküydü. Zaten anarşistler ve birçok sosyalist yalnız Palma'da değil bütün İspanya'da Fiesta Brava'ya karşıdırlar. Öyle ki meydanın yanması gerçek bir şenlik oldu. Zira pek çok kişi bunca toprağın ekilip fakir fukaraya buğday ve yiyecek sağlayacağına boğa otlağı olarak kalmasını bir rezalet olarak niteliyor ve otlakların kaldırılmasını istiyordu. Bu ilk karışıklıktan sonra durum daha da kötüye gitti. Kışkırtmaları yöneten sosyalisteler Palma'da sayıları oldukça az olan anarşistlerle ve komünistlerle anlaşmayı başardılar. İşçilerin yaşam koşullarının düzeltilmesini sağlamak amacıyla grevler düzenlediler. Ücretlerin artırılmasını, herkese iş sağlanmasını ve Los Trabajadores meydanındaki işçi tutma dizgesinde reform yapılmasını istiyorlardı. Gerçekten orada büyük haksızlıklar oluyordu. Kahyalar en önce geleni ya da en çok gereksinimi olanını değil, akıllarını eseni seçiyorlardı. Emredildiği şekilde oy vermeyen ya da ücretinin artırılmasını isteyen işçiyi görmezlikten geliyorlardı. Bir işçi yaşlandı ya da hastalandı mı, ailesi açlıktan ölse iş bulamıyordu. Palmalı emekçiler bunun değişmesini, işlerin daha adilce paylaşılmasını istiyorlardı. Sosyalistlerin dileği, patronların kendilerine başvurup, örneğin bize 50 işçi lazım gönderin demeleriydi. Grevler baş gösterdi. İşçiler tarla sürmeyi reddettiler ve davarları bıraktılar. Meydanda iş bekleyenlerle malikanelerdeki sürekli işçiler arasında çatışmalar çıktı. Birinciler ikincileri greve katılmaya zorluyorlardı. Mülk sahipleri malikanelerine girilmesini önlemek için silahlı milisler toplamaya başladılar. Bütün bunlar büyük kavgaların çıkmasına neden oldu. 1931 yılında 1 Aralık gecesi emekçiler gidip Don Felix'in evinin önünde gösteri yaptılar. Bismarck'tan aldıkları yanıt ne oldu bilir misiniz? Bir kurşun salvosu. Emekçilerin topraklarına girip penceresinin altında gösteri yapmaları karşısında öfkeden çılgına dönen Don Felix tüfeğini kaptığı gibi kalabalığa doğru ateş açtı. Yıllardan beri topraklarında çalışan zavallı, yaşlı bir köylü vurulup öldü. Büyük bir skandal oldu ama Don Felix ve öteki mülk sahipleri için her işin bir kolayı bulunurdu. Kendini savunma durumunda kaldığını ileri sürdü ve Cordoba Ağır Ceza Mahkemesi onun beraatine karar verdi. Ancak bu dram duruma bir değişiklik getirdi. Don Felix yılın bir kısmını Sevilla'daki köşkünde geçirmek zorunda kaldı. Karışıklıklar gittikçe ciddi bir hal alıyordu. 1934'te işçiler kiliseleri yaktılar. 1936 Mayıs'ında geleceğin Cordobası Manuel Benitez'in doğumundan az sonra genel grev ilan edildi. Yakın bir gelecekteki feci günler yaşayacağımız anlaşılıyordu. Cordobası'nın babası bu kışkırtmalara katılmazdı. Siyasal düşünceleri yoktu. Dürüst bir emekçiydi. Ama karışıklıklar ciddi bir havaya girince katılmak kaçınılmaz oldu. Böyledir. Birinden ya da ötekinden yana olmak gerekir. O yoksullardan yanaydı. Endülüs'te yoksul doğan ölünceye dek öyle kalır. Yoksulların tarafını seçmesi ve ne olursa olsun onlarla kalması gerektiğini anlamıştı. İster istemez sürüklenen yalnız o değildi. O yaz tüm İspanya aynı şekilde tuzağa düşürülmüştü. Alonso Moreno'nun anlatısı. Babam Don Felix'in 100 yıllık zeytin ağaçlarına benzetirim. Sertti. Başkalarından çok kendisine karşı sertti. Gece yarısı kahyası ve ustabaşlarıyla kitaplığında görüştükten sonra yatar, şafak sökmeden kalkardı. Topraklarının verimliliğini arttırmak için altın çağ fatihlerine yaraşır bir enerjiyle günde 18 saat çalışırdı. 70 yaşında otomobili küçümser, günde 3 at çatlatırdı. Öldüğünde 7 ayrı malikane meydana getiren 20 bin hektar toprağa sahipti. Sevilla ve Cordoba arasındaki bölgenin en zengin adamıydı. Tüm Endülüs'te ise ikinci geliyordu. Büyük bir senyördü babam. Çoklarınca sevilirdi. Bazıları ise ondan nefret ederlerdi. Ondan korkar fakat hayran olmaktan da kendilerini alamazlardı. Ataları Santander'den gelmişler. 19. yüzyılın başında Napolyon'un İspanya'yı kuşatması sırasında Sevilla'ya yerleşmişler. En büyük malikanemizin adı La Vega. İyi toprak. İspanya'nın kurtuluş devrine dayanır. Sevilla'yı mağribilerden geri alacak olan Kastilya'nın 4. taburu ise Palma del Rio'daki konutumuz Palacio'da kamp yapmış. Bir başka malikanemiz de Kaliforniya'yı keşfe çıkan ilk Fransiskan papazlarının manastırıydı. Bu papazlar topraklarımızda yetişen portakalların tohumlarını beraberlerinde götürmüşler. Kaliforniya portakallarının kaynağı aslında işte bu tohumlardır. Ne yönden bakılırsa bakılsın ailemizin ve mülklerinin Palma del Rio'nun ve Endülüs'ün tarihiyle gerçekten yakın ilişkisi olmuş. İspanya'nın bu köşesi babama çok şey borçludur. Tarımı yüzyıllardan beri daldığı uykudan uyandıranlardan biri de odur. Babam okumayı, öğrenmeyi seven bir kişiydi. 21 yaşında Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşurmuş. Buna karşın 1915'te Sevilla'ya döndüğünde cebindeki diplomayı bir yana koyup kendini tarıma vermiş. Tarımın Sorbonu olan Grignon Tarım Enstitüsü'nde bu diplomayı almak için 2000 kilometre yol gitmiş. O devirde elinde babasından kalma 2000 hektar arazi varmış ve bunu Endülüs'ün en verimli toprakları haline getirmeyi kafasına koymuş. 1916'da bu bölgenin toprağını süren ilk traktörü babam getirtmiş. Bu bir Hanno'ydu ve 20 yıl hizmet gördü. Uyguladığı yoğun tarım yöntemi iyi sonuç verdi ve babam bu sayede komşu arazileri satın aldı. 1928'de de Fiesta Brava'mızın en ünlü vahşi boğaları olan Satillo boğalarını Satillo markası mirasçılarından satın aldı. Bu boğalardan babam kıvanç duyardı. Başarılarına rağmen sade ve ciddi adam olarak kaldı. Günleri mülklerindeki çiftliklerin bürolarında başlar, orada biterdi. Malikaneleriyle ilgili her şeyi, bin işçisinin ücretlerini, toprağın verimini, hayvanlarıyla ve bunların doğum tarihlerini, traktörlerin kat ettikleri kilometreleri siyah deri kaplı bir deftere yazardı. Bu defteri ömrü boyunca her gün yanında taşıdı. Her yıl Eylül'de Saint Michel yortusunda bir yenisini alırdı. Yazları genellikle Palma'dan 5 kilometre uzakta Penaflor'daki malikanemiz Vega'da otururduk. Toprak renginde yeşil pancurlu bir binaydı. Sonbaharda Palma'nın göbeğindeki eski bir mağribi şatosu olan evimiz Palacio'ya giderdik. Burası iç avlusunda çeşmesi ve palmiyeleri bulunan güzel bir binaydı. Oradan bölgenin kilisesi Asunción'un çan kulesi görünürdü. Palacio babamın en sevdiği yerdi. Öğle yemeklerinden sonra orada çeşmenin yanına uzanıp dinlenirdi. 9 kardeştik. Vega'da da Palacio'da da babam mevsim ne olursa olsun ceket ve kravatla sofraya oturmamızı emrederdi. Yemeğe başlamadan dua okurdu. Biz anne ve babamızdan önce yemeğe oturmazdık. Babamda korku ve saygı aşılayan bir şey vardı. Söz gelimi babam ölünceye dek kardeşlerimle ben onun önünde sigara içmeye cesaret edemedik. Savaştan önce Vega'da elektrik yoktu. Oysa köye elektrik gelmişti. Ne radyomuz ne buzdolabımız vardı. Palma'dan buz getirtirdik. Pek kimseyle görüşmezdik. Yakın akrabalar ve babamın birkaç dostundan başka ziyaretçimiz yoktu. Anımsarım. Bunlardan biri bize geç vakitlere dek masallar anlatırdı. Adı Federico Garcia Lorca'ydı. Lorca gibi kimseler varlığıyla bizi onurlandırdığında babam ufak bir fiesta düzenlerdi. Köylüler şarkı söyler, flamenkolar oynarlardı. Kavun, serrano jambonu yenir, mantillo şarabı içilirdi. Pazar sabahları ailece kiliseye giderdik. Yazları Penaflora, kışınsa Palma'daki Asunción kilisesine gidilirdi. Düğün, vaftiz gibi törenlerle annemle babam arabaya giderlerdi. İki üniformalı arabacının sürdüğü arabayı aynı renkte dört at çekerdi. Koltukları kırmızı kadife kaplıydı. Sokaklardan geçtiklerinde köylüler onları selamlar ve alkışlarlardı. Pazarları ayinden sonra ya da yortularda babam kuzenlerimi ve öteki toprak sahiplerini Palacio'da kabul eder, onlara zeres sarabı ve kahve ikram ederlerdi. Ama yemekten sonra gene iş giysilerini giyer, tarlaya giderdi. Toplumsal yaşantımız daha çok Sevilla'da geçerdi. Endülüs'teki büyük arazi sahiplerinin çoğu gibi biz de bu kentte güzel bir köşke sahiptik. Babam kabul törenlerini orada düzenlerdi. Çocukluğumuzda Vega'da ve Palma'da özel bakıcımız vardı. Sonra Sevilla'ya okula gittik. Her sabah 8 treniyle hareket eder, akşamın 7'sinde dönerdik. Yılın en büyük eğlencesi Sevilla feriasıydı. Babam her sabah geçit töreni saati geldiğinde tüm ailesini dört görkemli arabayla kentin sokaklarında gezdirirdi. Bu onun en büyük gurur kaynağıydı. Her arabaya aynı renkte dörder at koşulu olurdu. Birini dört beyaz at, birini boz, birini siyah, sonuncusuysa kahverengi atlar çekerdi. Arabayla koşum takımları da aynı renklerde olurdu. Bunlar babamın boğa yetiştirdiği dört malikaneyi simgelerdi. Endülüs'te hiçbir aile böylesi bir deptebe gösterisi yapamazdı. Malikanelerimizin bu simgelerinin Sevilla'ya götürülmesi için 1,5 gün gerekirdi. Tabii fuar alanında özel bir kasetamız vardı. Burası kırmızı kadife döşeli büyük bir barakaydı. Orada gece geç vakte tek araba ve eş dost kabul ederdik. Her akşam saat 6'da Maestranza arenalarında ilk sıradaki yerimize otururduk. Her feriye babamın yetiştirdiği bir yün boğayı çekerdi ve o gün bizim için olağanüstü bir gün olurdu. Bazen akşamleyin kasetemizde matadorları kabul ederdik. Çingeneler de gelir, dans edip şarkı söylesinler diye Vega'da yetiştirdiğimiz hizmetkarlarla flamenco oynarlardı. Babamın siyasetle ilişkisi yoktu. Aklı topraklarındaydı. Cumhuriyetçi eğilimliydi. Tutucu cumhuriyetçi elbet. Ve bu nedenle rejim değişikliğini herkes gibi o da sevinçle karşılamıştı. Her şeyden önce düzen ve disiplinden yanaydı. İnsanın kendi evinin efendisi olmasını kutsal bir hak olarak görürdü. Sahip olduklarına kavuşmak için çok çetin bir savaşım vermişti. Bu yüzden kimsenin gelip bunca titizlendiği işine burnunu sokmasını hoş görmüyordu. Ne yazık ki Endülüs tarihi boyunca çok sıkıntılar çekmiştir. Bunlar özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan önce anarşistlerin İspanya'da kargaşalıklar çıkarmalarıyla en yüksek derecesine ulaştı. Köylülerimiz cahil, kaba saba ve oldukça tembeldirler. Anarşistler onları anlayabilecekleri basit fikirler getiriyorlardı. Dünyada zenginler bulunduğu için yoksul olduklarını anlatıyorlar, yasaların insanları kötülüğe ittiğini, bunlar olmasa insanların doğal içgüdüleriyle mutlu yaşayacaklarını savunuyorlardı. Anarşistlerin kışkırtmasıyla işçiler gelişmeye karşı çıkmaya başladılar. Babam tarlalarına traktör getirince baltalamak istediler. Çünkü bunun işlerini, ekmek paralarını ellerinden alacağını düşünüyorlardı. Cumhuriyetin ilk aylarında grevler cesaretsiz ve sınırlıydı. Ama az sonra sertleşti ve istekler arttı. İspanya'da daha önce de görülen bir oluşum tekrar kendini gösterdi. Solcu partiler ve aydınlar halkın desteğini kazandılar ve onları isteklerini arttırmaya ittiler. Ancak çok geçmeden solcu siyaset adamları ve aydınlar harekete geçirdikleri güce egemen olamaz hale geldiler. Bunun sonucunda aşırılıklar baş gösterdi ve zengin sınıf tepki göstermek zorunda kaldı. Belediyeler sosyalist, Madrid cumhuriyetçi olunca jandarma görevlerini gerektiği şekilde yapamaz duruma geldi. Düzen diye bir şey kalmadı. Endülüs'te ve öteki illerde grev yapan maden işçileri işi azıttılar. Malikanelere girip hizmetkarlarla sürekli işçileri kendilerine katılmaya zorladılar. Tehditler etkili olsun diye silahlanıp yürüdükleri bile oluyordu. Grevciler Vega'yı ilk işgale geldiklerinde babam tabancasını alıp önlerine çıktı. Toprağına ilk ayak basanı tepeleyeceğini söyledi. Bu kez grevciler diretmeye cesaret edemeyip uzaklaştılar. Bir süre sonra gene geldiler. Bir heyet babama bir istek listesi sunmak üzere başvurdu. Tam o sırada adamın biri bıçak çekti. Babam silahını ateşleyip adamı vurdu. Babam gibi toprak sahipleri haklarının ve mülklerinin çiğnenmesini istemez. Öyle ki hepsi de sadık hizmetkarlarını silahlandırmak, malikanelerini korumak için milisler meydana getirmek zorunda kaldılar. Köylerde aynı şeyleri sosyalistler de yaptılar. Halka silah dağıttılar. Durum gittikçe tehlikeli bir görünüme giriyordu. Jandarma ne pahasına olursa olsun halkla çatışmamak için emir almıştı. Bu nedenledir ki 1934'te düzeni koruyanların gözü önünde sayısız kilise ateşe verildi. Yalnız Palma'da Kızıllar en az yarım düzinesini yaktılar. Bazı kundakçılar kiliseye girmeden önce haç çıkarıyorlardı ama bu yanan meşaleleri mihraba savurmalarını engellemiyordu. Az sonra Kızılca kıyamet koptu. Aylar sürekli ve uzun bir gösteriden başka bir şey değildi sanki. Her yanda halk avazı çıktığınca bağırıyor, öfkeyle ayaklanmış kitleler olur olmaz şeyi protesto etmek için durmadan Palma sokaklarında koşuyorlardı. Durum öyle ciddi bir görünüm aldı ki babam bizleri Sevilla'ya göndermeyi daha güvenli buldu. Öteki mülk sahipleri de ailelerini güvenceye aldılar. İktidardaki cumhuriyetçiler tarımla ilgili çeşitli yasalar çıkarıyorlardı. İşçi ücretleri zorla yükseltildi. Mülk sahipleri gereksinimlerinden fazla işçi tutmak zorunda bırakıldılar. Irgat pazarında kimse kalmadı mı malikanelere götürülmek üzere kamyonlara bindiriliyor ve mülk sahipleri öteki işçilerin de grev yapacakları tehdidiyle bunlara iş vermeye zorlanıyorlardı. Bütün bunlar dünyayı bir iktisadi buhranın sardığı sırada olmuştu. Tarım ürünlerinin fiyatı birden düştü. Döner sermayeler birden kurudu. Babam gibi bir adam için işlerine devletin karışması her gün yenilenen ölüm tehditlerinden daha dayanılmaz bir şeydi. Tepkisi sert oldu. Hemen işçilerine yol verdi ve işlerine karışıldığı sürece topraklarını ekmeyeceğini bildirdi. Sonra treni atlayıp Kordoba'ya gitti ve valiye çıkıp mülkünde egemen olmamaktansa ölmeyi yeğlediğini söyledi. Bu hareketiyle öteki mülk sahiplerini de kendisi gibi davranmaya kışkırtmak istiyordu. Vali kurnazlıkla karşılık verdi. Kordoba'dan Palma'ya teknisyenler gönderdi ve topraklarımızda çekirge bulunduğunu ilan ettirdi. Sürülmeyen topraklarda çekirgeler çoğaldığından vali babamın arazilerinin jandarmaların gözetimi altında sürülmesini emretti. Babam boyun eğmek zorunda kaldı ama işler bununla kalmadı. Bir süre sonra malikaneler kamulaştırıldı ve babamı tutuklama kararı çıktı. Zavallı adamın yediği en ağır darbe bu oldu. Sevilla'ya kaçıp saklanmak zorunda kaldı. Nerede olduğunu kimse, hatta annem bile bilmiyordu. Ama hiçbir kuvvet babamı uzun zaman topraklarından uzak tutamazdı.